2022'ye bakış. Bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde çoğu düşünce kuruluşu geçmiş yılın muhasebesini yapmayı ve bir sonraki yıla ilişkin öngörülerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu raporumuzda biz geçtiğimiz yıla ilişkin bir değerlendirme yapma yoluna gitmeden 2022 yılı için Türkiye'yi de ilgilendiren ve uluslararası ilişkiler açısından önem taşıyan konu başlıklarına ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Bunu yaparken adeta bir kristal küreye bakarak tahminlerde bulunma çabasına girmeksizin bu başlıklardaki trendleri analiz etmek suretiyle olası gelişmelere ilişkin geleceğe dönük düşünce projeksiyonunda bulunacağız. Her şeyden önce günümüz uluslararası ortamında sistemik ve stratejik bir rekabetin giderek daha fazla kendisini hissettirmekte olduğu tespitini yapmak doğru olur. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve bir ölçüde Rusya bu stratejik rekabetin ön plana çıkan oyuncularıdır. Bu oyunculardan her birinin bir diğerine karşı üstünlük sağlama mücadelesinde değişik yollardan sahip olduğu ortaklık ilişkilerini genişletmeye çalıştığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri yönünden, bu, temelinde demokrasi, bireysel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü olan ortak değerleri paylaşan ülkeleri bir araya getiren ortaklık ağının, G7, NATO, Abdüvab zirveleri, demokrasi zirvesi ve son olarak AUKUS gibi güçlü tutulması. Çin yönünden ise başta kuşak ve yol girişimi olmak üzere ekonomik imkanlar sağlamak suretiyle işbirliği ağını geliştirmek şeklinde ortaya çıkmaktadır. Rusya'nın ise en azından şu an için kurallara dayalı uluslararası nizamı kendisi açısından kırmızı çizgi olarak gördüğü alanlarda, özellikle ABD'yi ve müttefiklerinden Avrupa güvenliği hakkında muhtelif sınırlamaları kabul ettirmek suretiyle arzu ettiği davranış biçimine imale etme çabası içinde olduğu belirtilebilir. Ukrayna krizini bu bağlamda okumak gerekir. Böyle bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini merkezinde Çin'in olduğu Asya-Pasifik bölgesine odaklarken, NATO müttefikleri ve AB ülkesi işbirliği ortaklarından beklentisi onların özellikle Avrupa kıtasının ve yakın coğrafyasının güvenliği ve ekonomik istikrar ve refahı açısından anlamlı katkılarını ortaya koyacakları bir külfet paylaşımına destek vermeleri olmaktadır. 2022 yılında seçime girecek olacak Fransız Devlet Başkanı Macron'un Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında egemenliğinin güçlendirmesine dayalı siyasi projesine Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin bu kez ve bu konjonktürde daha sıcak yaklaştığı da görülmektedir. Macron'un bu seçimleri kazanması durumunda Almanya'daki iktidar değişikliğinin de etkisiyle Avrupa Birliği'nin bu atılımının güç kazanması beklenebilir. Stratejik rekabetin daha fazla hissedildiği yeni uluslararası ortamda demokratik ülkeler ve otoriter rejimlerle yönetilen ülkeler arasında mevcut ayrışmanın zamanla daha da keskinleşeceği söylenebilir. Başka bir deyişle dünyada stratejik seviyedeki kutuplaşmanın demokratik ülkeler grubu ile otoriter sistemler arasında şekillendiğini söylemek mümkündür. Böyle bir ortamda batılı ülkelerde de son yıllarda hissedilen demokrasi alanındaki geriye gidişin durdurulması ve eksiklerin giderilmesi daha fazla üzerinde durulan öncelikli bir konu halini almaktadır. Öte yandan bu kutuplaşma kendisini birçok alanda gösterecektir. Belki soğuk savaşa oranla daha az militerleşme riski taşıyan bu rekabet, ekonomi, teknoloji, dış yatırımlar ve uluslararası yönetişime bakış açısı gibi alanlarda daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer açıdan da stratejik rekabetin arttığı ve giderek daha karmaşık hale gelen güvenlik ortamında gelişen ve çığır açan teknolojilerin, oyun değiştirici, özelliğiyle bu rekabette iddiası olan oyuncular bakımından sınamalar ve fırsatlar yarattığı söylenebilir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin, müttefikleri ve küresel ortakları ile birlikte, rakiplerine karşı teknolojik üstünlüğünü korumaya dönük önlemler üzerinde daha fazla durduğuna tanık olmaktayız. Her ne kadar Çin rakiplerine karşı teknolojide üstünlük sağlamaya daha fazla yatırım yapsa, daha fazla kaynak ayırsa da en azından şu an için bu yatırımın geri dönüşü mevcut dengeyi kısa vadede lehine çevirecek bir boyutta değildir. Bununla birlikte bu rekabetin beraberinde getirdiği kamplaşma içinde rakip konumundaki ülkelerin teknolojik üstünlük sağlama ve bunu idame ettirmede özellikle tedarik zincirine ilişkin direnç ve dayanıklılık kapasitelerini resilience güçlendirme çabasında oldukları da bir gerçektir. Bu bağlamda büyük data, yapay zeka, otonom yetenekler, uzay, bulut teknolojileri, hipersonik ve yeni füze teknolojileri, kuantum ve biyoteknolojiler gibi gelişen ve çığır açan teknolojilere erişim öncelikli bir hedef olmaktadır. Bu teknolojilerden de yararlanmak suretiyle askeri, diplomatik, ekonomik, kültürel, enformasyon ve diğer alanlardaki taktikleri tek tek veya birlikte kullanmak suretiyle konvansiyonel güce başvurmaya gerek olmaksızın stratejik hedeflerine ulaşmada hibrit savaş metotlarının giderek daha fazla uygulamaya konduğu görülmektedir. Bu eskiden kinetik kuvvet kullanımının belirleyici olduğu barış zamanı ve çatışma arasında açık ve net olan ayrımı daha az belirgin hale getirmektedir. Hibrit faaliyetlere karşı toplumsal direnç ve dayanıklılığın artırılması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları her toplum bakımından tehdit ve sınama oluşturma özelliğindedir. Kritik altyapının korunması bu bağlamda ülkeler yönünden yaşamsal önemde bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası sistemin geleceği açısından belirleyici olacak olan, bu stratejik rekabet ortamında sıfır toplamlı oyun olarak görülen ihtilaflı alanların yanı sıra, bu rekabete taraf olan ülke ve ülke gruplarının ne ölçüde başka alanlarda işbirliğini geliştirebilecekleridir. Örneğin teknoloji konusunda gittikçe daha sert bir rekabete yönelecekleri görünen Amerika Birleşik Devletleri ve Çin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hedefler belirleyebilecekler midir? Keza silahların denetimi ve silahsızlanma alanında son yıllarda stres testinden geçmekte olan uluslararası anlaşmaların müzakeresine ve üstlenilecek yükümlülüklere Çin'i dahil etmek mümkün olabilecek midir? Veya Ukrayna krizinde ilave yaptırımları gündeme getiren AB ile Rusya Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayacak şekilde silahsızlanma anlaşmaları müzakere edebilecekler midir? EDAM yönetimi ve üyeleri tarafından kaleme alınan bu raporda yer alan değerlendirmelerin ortaya koyduğu geleceğe dönük öngörülerin işte bu stratejik rekabet optiğinden okunması yararlı olacaktır. Bu düşüncelerle okurlarımızın yeni yılını kutluyor, 2022 yılının ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini diliyoruz. 2022 yılı Türkiye Milli Güvenlik Ajandası projeksiyonları ve tahminler. Doktor Can Kasapoğlu, EDAM Güvenlik ve Savunma Programı Direktörü. 2022 yılı Türkiye askeri siyasası ve milli güvenlik gündemi birçok unsur ile hayli meşgul olacak. Savunma alımları, muhtemel sınır ötesi harekatlar ve savunma ekonomisi kapsamında belirleyici niteliği yüksek 4 trendin öne çıkacağını değerlendirmekteyiz. F-16V alımı, Türk-Rus savunma işbirliğinin geleceği ve JATSA yaptırımlarının derinleşmesi riski, Almanya ile Reis sınıfı denizaltı teslimatı ajandası ve Suriye'deki gelişmeler şeklinde özetleyebileceğimiz çerçeve, aşağıda okuyucunun dikkatine sunulmaktadır. Türk Hava Gücü'nün tekno geleceği, F-35 alımı mümkün görünmemekte ancak F-16 ve iyimser bir zeminde ilerleyebilir. Türk Hava Gücü'nün tekno geleceği hususunda, F-16V alımı ve F-35 konuları ön plana çıkmaktadır. 2022 yılında ve yakın gelecekte, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ya da F-35 alımı yapabilmesi mümkün görünmemektedir. Zira, Amerika Birleşik Devletleri'nde, bilhassa NDAA 2021 National Defense Authorization Act mevzuatı sonrasında, Türkiye'nin S-400 alımı ve yaptırımlar meselesinin giderek daha katı bir tavırla gündeme geldiği izlenmektedir. Mevcut şartlarda Türk hükümetinin S-400 konusuna tüm tarafları tatmin edecek özellikle ABD'yi ve Rusya'yı karşısına almayacağı bir çözüm bulması mümkün görünmemektedir. Örneğin, Türkiye, S-400 stratejik hava savunma sistemini üçüncü bir ülkeye satma imkanından yoksundur, zira rekejort lisansı yoktur. Dahası, ilgili sistemin başka bir ülkede konuşlandırılması gibi senaryolar, mevcut Türk-Rus savunma ilişkilerinin doğası ve S-400 düzeyinde bir stratejik silah sisteminin siyasi komplikasyonları ile uyuşmamaktadır. Dolayısıyla, üçüncü taraf seçeneği gerçekçi değildir. Girit modeli olarak sunulan, sistemi en düşük muharip seviyede envanterde tutma imkanı da, NDAA 2020 bir lafzıyla geçerliliğini yitirmiştir. Yunanistan S-300'leri için yürürlükte olan tam bir Girit modelinin tam olarak uygulanması, yani sistemin NATO faaliyetlerine ve Amerika Birleşik Devletleri erişimine açılması gibi bir seçenek de Rusya ile krizi beraberinde getirecektir. Olumsuzluklara karşın, F-16V alımı iyimser bir istikamette ilerleyebilir. Zira Lockheed Martin başta olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri savunma endüstrisi, Türk silah pazarını kaybetmek istemeyecektir. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri, Air Policing dahil olmak üzere, NATO görevleri icra eden, ittifak için kritik bir değerdir. F-16V satışına ilişkin tek analitik şer, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı siyasi havadır. S-400 meselesi ve Türk-Rus savunma ilişkilerinin geleceği, Kremlin, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan CATSA yaptırımlarını derinleştirmeye çalışacaktır. S-400 hususunda ikinci parti alımın yapılıp yapılmaması büyük oranda Türk-Amerikan siyasi askeri ilişkilerine ve F-16 ve talebinin geleceğine bağlıdır. Talebin Türkiye karşıtı bir motivasyon ile reddedilmesi halinde, Türk hükümetinin Rusya Federasyonu ile savunma ilişkilerini derinleştirecek şekilde ikinci parti S-400 alımına başlaması mümkündür. İkinci parti S-400 tedariki, CATSA yaptırımlarının derinleşmesini kaçınılmaz olarak beraberinde getirecektir. Halihazırda Türkiye'nin iki temel tedarik rotasından biri olan Savunma Sanayi Başkanlığı, SSB, hem bazı üst düzey yöneticileri hem de tüzel kişiliğiyle CATSA yaptırımlarına maruz durumdadır. Derinleştirilmeleri halinde yaptırımlar, SSB'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu iştiraklerden SSB ile ilgili tüm iştiraklere teşmil edilebilir. İkinci ana risk faktörü, S-400 kapsamında bir ortak üretim ya da kısmi teknoloji transferi gerçekleşmesi halinde, projeye yakından uzaktan iştirak edebilecek tüm Türk savunma sanayi ekosistemi aktörlerine uzayacak yaptırımlardır. Ayrıca 2022 yılında Rusya'nın, ikinci parti S-400 ek olarak, Milli Muharip Uçak Projesi için cazip teklifler sunması da muhtemeldir. Böyle bir işbirliğinin de CATSA lafzında geçen significant transactions, kritik önemi haiz işlemler, bağlamında değerlendirileceği açıktır. En kötü ve aşırı senaryo, Milli Savunma Bakanlığı'nın da yaptırımlara maruz bırakılmasıdır. Öte yandan, Washington'un, NATO'nun askeri kapasitesinde bir zafiyet oluşturacak böyle bir tasarruftan imtina edeceği düşünülmektedir. Türk-Alman savunma ilişkilerinde yeni dönem, denizaltı eşiği testi. 2022 yılı, Türk-Alman savunma ilişkilerinin geleceği açısından bir test dönemi olacaktır. Zira F-16V talebi, F-35 krizi, S-400 alımı gibi sansasyonel başlıkların gölgesinde kalsa da reis sınıfı havadan bağımsız tahrik sistemli, AEP denizaltılar, Türk-Alman savunma ilişkilerinde yeni dönemin ipuçlarını verecektir. Söz konusu denizaltılar, daha önceki yayınlarımızda da belirttiğimiz üzere, Türk deniz harp yetenekleri için kayda değer bir artışı temsil etmektedir. Ayrıca reis sınıfı denizaltı programından elde edilen tecrübenin, müterakip olarak Milli Denizaltı, MIL'den programına aktarılacak olması da projenin önemini artırmaktadır. Bahse konu denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik postüründe ciddi bir yer tutacaktır. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarını müterakip, Türkiye'nin Avrupalı partnerleri, çeşitli düzeylerde adı konmuş ya da konmamış silah ambargolarına uygulaya gelmişlerdir. Türk-Alman askeri alımları ve savunma projeleri tetkik edildiğinde, bugüne kadar, deniz harp ekipmanının, hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri örneklerinde gördüğümüz düzeyde zorluklarla karşılaşmadığını müşahede etmekteydik. Belirtilen durum, Alman siyasa çevrelerinde, eğer yüzüyorsa bir sorun yoktur formülüyle karşılanmıştır. Öte yandan, artık Almanya'da yeni bir hükümet iş başında olacaktır ve Merkel liderliği son bulmuştur. Yunanistan lobisi ve diplomasisi de teslimatı engellemek için yoğun faaliyet içindedir. Dolayısıyla 2022 yılında, reis sınıfı denizaltıların ilk platformunun Türkiye'ye teslim edilip edilmeyeceği, Türk-Alman savunma ilişkilerinin geleceğinde, daha da önemlisi, Türkiye'nin Avrupa savunma ekosistemiyle işbirliği portföyünde dikkatle izlenmesi gereken bir aşamadır. Bölgesel güvenlik ortamı ve Suriye, askeri jeopolitik ve anayasal süreçler arasında. 2022 yılında Suriye'ye ilişkin en önemli güvenlik dosyası, Türkiye'nin yeni bir sınır ötesi harekata girişip girişmeyeceği konusu etrafında şekillenmektedir. Jeopolitik olarak terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik iki potansiyel harekat sahası, ortaya çıkarabileceği sonuçlar nedeniyle ön plandadır. Bununla birlikte tahminimiz, Türkiye'nin geniş kapsamlı bir harekat hususunda temkinli olacağı yönündedir. 2022 yılı, İran kuzeyinde sürekli askeri baskı, Suriye'de ise mahdut hedefli nokta operasyonları ile geçeceği benzemektedir. Tahminimiz için en önemli analitik şer ise, Rusya'nın, YPG-PYD'yi Baas rejimi kontrolündeki Suriye'ye entegre etme çabalarının başarısız olması, Rus askeri siyasasının YPG-PYD'ye Türkiye'yi frenlemekten vazgeçerek bir ders vermek istemesi ihtimalidir. Yukarıda sayılan potansiyel sahalardan ilki, ülkenin kuzeydoğusunda PKK-YPG terör örgütünün Suriye-Irak bağlantısının kesilmesi amacıyla bir harekatın gerçekleştirilmesi olasılığına dayanmaktadır. Suriye-Irak sınırına yönelik bir Türk harekatın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından son derece olumsuz karşılanması ve Türk-Amerikan ilişkilerini, özellikle Suriye veçesinde, yeni bir restleşmeye götürmesi beklenmelidir. Unutulmamalıdır ki, Obama döneminde PYD ve YPG'yi, Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ terör örgütüyle mücadelesinde pragmatik bir ortak olarak gören elit, Biden yönetiminde de hareket sahası bulmaktadır. Söz konusu kadroların Türkiye'ye bakışı olumsuz olduğu gibi, Suriye'nin geleceğinde PKK'ya müzahir bir Kürt otonomisi vizyonları da bulunmaktadır. Türkiye'nin ikinci jeopolitik önemi yüksek potansiyel harekat alanı ise, ülkenin kuzeybatısındaki Tel Rifat'tır. Zira, belirtilen bölgedeki PKK-YPG varlığı, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Türkiye kontrolündeki sahaları istikrarsızlaştıracak eylemler için de çıkış noktası olmaktadır. Tel Rifat'a olası bir harekatın Rusya Federasyonu'nun sert muhalefetiyle karşılaşması muhtemeldir. Suriye'de askeri harekatların dışında 2022 yılında yakından izlememiz gereken bir diğer trend, anayasal süreçler ve Baas yönetiminin uluslararası arenada, bilhassa Arap dünyasında kabul görmesine ilişkin ajandadır. Türkiye için kritik olan husus, iç savaş sonrası Suriye anayasa yapısının, ülkenin toprak bütünlüğü ve Şam'ın merkezi idaresi hakkında ne söyleyeceğidir. Baas rejiminin, özellikle güvenlik güçlerinde müşahede edilen mezhepçi yapısının ne ölçüde devam edeceği de önemlidir. 2022 yılında bir diğer kritik mesele de Türkiye'ye müzahir silahlı muhalefetin güvenlik sektörü reformunda yer alıp almayacağıdır. Açıkçası, Türkiye'ye müzahir silahlı unsurların Suriye Arap Silahlı Kuvvetlerine ve Suriye'deki güvenlik aparatına entegre edilmesi gibi bir fikir, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Baas rejiminin mezhepçi eliti tarafından kabul edilemez. Öte yandan, söz konusu unsurların silahsızlandırılması ve sivil hayata katılımlarının sağlanması da zordur. Dolayısıyla Türkiye'nin iç savaş biterken Suriye gündemi, en az iç savaş dönemi kadar problematik olabilir. Yurtta enflasyon, cihanda enflasyon. 2022 üzerine makro spekülasyonlar. Dr. Murat Üçer. Ekonomist, Global Source Partners, Turkey Data Monitor, Koç Üniversitesi. Aralık ayını eğlenceli yapan faktörlerden bir tanesi, birçok kurumun, analistin, ekonomistin bu sıralar önümüzdeki yılla ilgili beklentilerini açıklaması. Ama bunu daha da eğlenceli kılan, geçen sene bu zaman yapılan tahminlerin gözden geçirilmesi ve nasıl hemen hemen hiçbir şeyin beklendiği gibi gitmediğinin, yapılan prognozislerin nasıl da yanlış olduğunun görülmesi. 2021 böyle bir yıl oldu. 2022 muhtemelen daha farklı olmayacak. Tabi yaşadığımız epidemi, tahmin yapmayı ekstra güçleştirdi. Geçen sene bu sıralar aşının geliştirilmesi ve yaygın aşılamanın nasıl gelişeceği bilinmiyordu. Bu konuda büyük başarı sağlandı ve dünya ekonomisinde iyileşme, hele aşılamaya para ve maliye politikası teşvikleri ve insanlığın adaptasyon kabiliyeti VS'de eklenince, beklenenden çok daha çabuk oldu. Ama jeopolitik konuları, Çin'deki ilginç ekonomik ve siyasi gelişmeleri ve tabi, kara kuları bir kenara bırakacak olursak, ekonomi tarafında şu anda en az 3 sorunla karşı karşıyayız ki bunlar tahmin yapmayı her zamankinden daha da zor kılıyor. 2022'nin tahmin yapmak için aşırı zor bir yıl olduğu sadece bu yazıyı kaleme alan yazarın görüşü de değil. Örneğin ünlü iktisatçı, Brooks kavramının mucidi, Jim O'Neill son yazdığı kısa bir makalede tam da bunu söylüyor. Nedir bu sorunlar? Her şeyden önce pandemi henüz bitmedi. Doğrudur, pandemi sanki endemik oldu gibi, ama 3 faktör aşı karşıtlığı ve milliyetçiliği, yeni mutasyonların oluşması ve lojistik dağıtım sorunları, ki bu genelde Afrika başta olmak üzere düşük gelirli ülkeleri ilgilendiriyor, tam bir rahatlamayı engelliyor. Şu anda Omikron ile boğuşuyoruz. Daha henüz bu varyantı anlamadık ve olayın nasıl, ne yöne evrileceği belirsiz. İkinci sorun, iyileşme çabuk oldu ama dengesiz oldu. Ülke içinde sektörel, sınıf, etnik köken vs. boyutunda büyük farklılaşmalar oluştuğu gibi, ülkeler arasında da gelişmekte olan ekonomiler, GOE ile gelişmiş ekonomiler, GE arasında büyük ayrışma oluştu. Bir referans vermek gerekirse, 2008-09 global finansal krizi bizim gibi ülkeler için iyi bir krizdi aslında. Problem, G'lerden kaynaklandı, bizim tarafta bilançolar, iktisadi temeller sağlandı. G'ler, özellikle büyük merkez bankaları para bastılar ve o paralar bize aktı. Şimdi, hele Türkiye tarafında, durum hiç öyle değil. 10-12 sene öncesine göre çok farklı bir tablo var önümüzde. Yapılan tahminler GOE'lerde kayıpların kısmen kalıcı olacağı, bu ülkelerin genelde pandemi öncesi büyüme patikasına dönmesinin zaman alacağı şeklinde. Bu dengesizlik önemli, çünkü önümüzdeki süreci etkileyebilecek iki riski beraberinde getiriyor: olası sosyal çalkantılar ve borç krizleri. Bunlar 2022'nin sorunu olmayabilir ama önümüzdeki süreçte yakından izlenmesi gereken en temel iki risk. Üçüncü konu ve bu 2022'nin belki de en temel makro konusu enflasyonun dünyada izleyeceği seyir. Daha spesifik olarak ve çokça tartışıldığı gibi, enflasyonun geçici mi, kalıcı mı olacağı. Biz tabi Türkiye'de enflasyonu tam anlamıyla hiç çözemedik ama dünya, özellikle de GE'ler ve hatta hemen hemen tüm önemli GOE'ler çözmüş, enflasyonu fiyat istikrarı olarak kabul edilen seviyelerde, GE'lerde %2, GOE'lerde 3-4 tutmayı başarmıştı. Şimdi, yaklaşık 30-40 yıl sonra tekrar enflasyon konuşulur oldu. Örneğin bundan 6-9 ay öncesine kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun bu aralar düşme eğilimine gireceği konuşuluyordu. Ama en son yayınlanan Kasım rakamı yıllık enflasyonun %6,8 ile 1982'den bu yana en yüksek düzeye ulaştığını gösterdi. Sonuçta enflasyonun ne olacağı ve buna büyük merkez bankaların, özellikle de Fed'in nasıl tavır alacağı en önemli belirsizlik konusu. Bir gruba göre enflasyon geçici ama bu kamp son zamanlarda güç kaybetti. Bunda özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın, içinden geçtiğimiz günlerin yüksek enflasyonunu tanımlamak için Fed'in kullandığı geçici kelimesini kullanımdan kaldırmak açısından muhtemelen doğru bir zaman olduğu şeklindeki sözleri etkili oldu. Bu esnada beklentiler Fed'in parasal normalleşme tarafında daha çabuk hareket edeceği yönünde değişti. Enflasyon kalıcı kampı ise güçlendi. Örneğin ünlü yatırımcı ve ekonomist Mohamed Elleryan, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonunun henüz zirve seviyesini geçmediğini ve en az birkaç ay daha yüksek kalacağını düşünüyor. Enflasyonun geçici olarak nitelendirilmesinin muhtemelen Fed'in tarihindeki en kötü enflasyon tasviri olduğunu belirtiyor ve Fed'i varlık alımlarının azaltılması ve faizlerin yükseltilmesi konusunda daha hızlı hareket etmeye davet ediyor. Benzer şekilde, başka bir ünlü isimleri Summers da Kasım rakamlarının enflasyonun geçici olmadığını ve kendiliğinden düşmeyeceğini teyit ettiğini söylüyor. Summers ayrıca Fed'in bir resesyona neden olmadan fiyat artışlarını kontrol edebilme şansının çok azaldığını düşünüyor ve önümüzdeki 24 ay içinde %30 ila %40 arasında bir resesyon olasılığı görüyor. Sonuçta makro taraftan bakarsak önümüzde enflasyon ve büyüme dinamikleri üzerinden kurgulanabilecek 3 makro senaryo var. İlk ve iyimser senaryo, enflasyonun geçici olduğu, önümüzdeki yıl itibariyle yeniden Merkez Bankası hedeflerine doğru yakın sayacağı, buna karşılık küresel büyüme temposunun görece güçlü seyrini koruyacağı şeklinde. Biz buna düşük ihtimal olarak bakıyoruz. İkinci senaryo ise yüksek enflasyonun kalıcı olacağı, ancak buna yine görece güçlü bir büyümenin eşlik edeceği. En olumsuz senaryo ise enflasyonun kalıcı olacağı, bununla beraber, başta Fed'in enflasyona karşı harekete geçerek, büyümeyi soğutacağı ve bir yandan da tedarik zincirleri tarafında sorunların devam edeceği, kötümser, stagflasyonist senaryo. Bunların küresel faizler üzerinde ve dolayısıyla bizim gibi ülkeler, özellikle de aşırı borçlu ülkeler üzerinde, çok farklı etkileri olacak. Örneğin enflasyonun beklenenden yüksek seyrettiği senaryolarda Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin daha da yükselmesi kaçınılmaz olacak, bu da sermaye girişlerini yavaşlatacak, büyümeyi olumsuz etkileyecek, borç sorunlarını daha da ağırlaştıracak. Peki Türkiye tarafında durum nasıl görünüyor? İtiraf edelim, Türkiye bildik bileli yol ayrımındadır ve biz iktisatçılar duruma bakıp olayın hep sürdürülemez olduğunu yazarız. Ama bu defa sanki gerçekten durum böyle ve 2022 ekstra çalkantılı bir yıl olmaya aday. Neden? Özetle Türkiye şu anda kibar bir ifadeyle korkunç riskli bir deneye tabi tutuluyor. Bu deneyi veya altında yatan yeni ekonomi modeli, çok kısaca kuru zayıflatarak ve ucuz parayla ekonomiyi dönüştürme, cari açığı fazlaya çevirme yaklaşımı olarak tanımlamak mümkün. Ancak deney sorunlu çünkü her şeyden önce bizim gibi ülkelerde verimlilik artışı olmaksızın kuru zayıflatmak fakirleşmek demek. Verimlilik artışlarının yolu ise kurumlardan, teknolojiden, makro istikrardan geçiyor. Ama belki daha da önemlisi, deney ciddi riskler içeriyor. Bunlar arasında dolarizasyonun daha da hızlanması, finansal istikrar sorunları ve piyasa paniklerinin yaşanması, yüksek enflasyonun kalıcılaşması, kur mücret fiyat sarmalının oluşması ve sosyal çalkantıların gerçekleşmesi, döviz borçlu şirketler için negatif bilanço etkilerine yol açılması, fiyatlama mekanizmalarının bozulması ve bu şekilde arzı, üretim sorunlarının patlak vermesiyle ödemeler dengesi problemlerinin oluşması sıralanabilir. Konuyu biraz uzattık çünkü Türkiye tarafında 2022 makro senaryoları, özünde bu deneyin ve biraz da buna bağlı olarak siyasetin nasıl evrileceğine bağlı. Burada da karşımıza 3 senaryo çıkıyor: olay kaosa gider, gitmez bir türlü yönetilir veya her nasıl tanımlayacaksak bunu, başarılı olunur. Bizim kanaatimizce modelin başarılı olması ihtimali sıfıra yakın. Geriye kaos senaryosuyla bir türlü survival veya düşen kalka yola devam senaryosu kalıyor. Bu da en iyi senaryoda stagflasyon, en kötü senaryoda da finansal kriz demek. Tabii tüm bunlara bir de seçimlerin erkene alınıp alınmaması ile ilgili spekülasyon ve belirsizlikleri ve sonrasında nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağımızı da eklemek gerek. Özetle 2022 özellikle Türkiye için aşırı oynaklığa hazır olunması ve kemerlerin sıkı sıkıya bağlı tutulması gereken, alışılmışın da ötesinde zorlukta bir yıl olacak gibi duruyor. Sınırda karbon düzenleme mekanizması, SKD, Türkiye'nin iklim politikasının itici gücü olabilir mi? Profesör Doktor Emel Parlardal, Marmara Üniversitesi. Türkiye'nin Glasgow'da düzenlenen COP26 öncesi Paris Anlaşması'nı onaylaması, bu zamana kadar ikincil bir politika alanı olarak karşımıza çıkan iklim politikasında yeni bir dönem için kapının aralandığını göstermektedir. Öte yandan, geldiğimiz noktada Türkiye'nin henüz bütüncül bir iklim değişikliği politikası benimsediğini söylemek mümkün değil. Böyle olmakla birlikte ülkede son yıllarda iklim ve çevre konuları ile ilgili toplumsal hassasiyetin arttığını ve bunun sonraki yıllarda siyaseten bir karşılığının olacağını tahmin etmek zor değil. 2022 yılı Türkiye'de yeşil siyasetin göreceli olarak daha önem kazanacağı bir yıl olmakla beraber, ülkede ekonominin gidişatının yaratmış olduğu zorluklar ve 2023 ün seçim yılı olacak olması iklim değişikliğinin öncelikli bir mesele olarak değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Genel olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı'na, özel olarak da 2023 yılında seçilen belli başlı karbon yoğun sektörleri kapsayacak şekilde yürürlüğe girecek olan sınırda karbon düzenleme mekanizmasına, SKD, adaptasyon başta olmak üzere Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yeşil normatif düzeninin bir parçası olma zorunluluğu 2022 yılında Türkiye'nin önünde hem bir fırsat hem de bir sınama olarak durmaktadır. Türkiye'nin ihracatının yarısına yakınını AB ülkelerine yaptığı gerçeği bundan sonraki yıllarda gerek iktidarı gerekse de muhalefeti iklim siyasetiyle daha yakından ilgilenmeye zorlayacağını öngörmek zor değil. Diğer taraftan, SKD'nin kabul edildiği Temmuz 2021'den bu yana AB'ye karbon yoğun sanayi ürünleri ihracatında ilk sıralarda olan Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin bu yeni karbon mekanizmasını açıkça eleştirmekten kaçınmazken, Türkiye'de bu ülkelerdekine benzer bir SKD eleştirisine gerek siyasi liderler, iş çevreleri gerekse de sivil toplum ve kamuoyunda rastlanmadığının altını çizmekte fayda var. Bu durum, esasında iki ayrı tespitle bizi karşı karşıya bırakmaktadır. İlk olarak, Türk kamuoyunun sınırda karbon uygulamasının Türkiye'ye etkileri hakkında bilgi eksikliği olduğu ve ülkenin yoğun gündeminde konunun arka sıralarda kaldığı. İkinci olarak ise gerek siyasi karar alıcılar gerekse de iş ve sanayi çevrelerinin ülkede stratejik bir karbon azalım stratejisi izlendiği takdirde Türkiye'nin Avrupa'ya coğrafi yakınlığının ülke için orta ve uzun vadede avantajlar yaratabileceği düşüncesine yakın olmaları. Buradan hareketle, 2022 yılında ve SKD'nin seçilen karbon yoğun sektörlerde yürürlüğe gireceği 2023 yılından itibaren Türkiye'yi nelerin beklediği ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair elimizdeki az sayıdaki somut yol haritasına bakarak öngörüde bulunmak mümkün. Öncelikle Temmuz 2021'de Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 2021 Yeşil Mutabakat Eylem Planı adlı belgeye yakından baktığımızda Türkiye'nin tam anlamıyla yolun başında olduğunu görüyoruz. Belgeyi olumlu bir niyet beyanı olarak görmekle birlikte belgede somut hedeflerden daha çok hedeflere ulaşmak için devletin ilgili kurumlarıyla eşgüdümlü bir şekilde eylem planı ya da rapor hazırlanması sürecini başlatacak taahhütlere yer verildiğini söyleyebiliriz. Belgenin bütününde istişarenin, farkındalığın artırılmasının ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için sivil toplum, özel sektör ve devletin diğer kurum ve kuruluşlarının da katkısıyla seminer ve eğitim programlarının hazırlanmasının önemine işaret edildiğinin altını çizmekte fayda var. Örneğin, Ticaret Bakanlığı'nın eylem planının 2.2 maddesinde, ülkemizde sanayinin yeşil dönüşümünün ve döngüsel ekonominin geliştirilmesi, hedefi için 2022 yılının ikinci çeyrek döneminde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Koordinatörlüğü'nde bir etki analizi yapılarak ve bunu tamamlayacak bir eylem seti önerisi hazırlanması öngörülmüş. 2022 yılının ihracatının %48'ini AB ile yapan Türkiye için sınırda karbon uygulamasının Türkiye gibi orta ve üstü gelir grubundaki gelişmekte olan devletler için ciddi bir ekonomik tehdit mi olacağının yoksa dekarbonizasyonu hızlandırıcı olumlu bir etki yaratıp yaratamayacağının çokça tartışılacağı bir yıl olacağı kesin. 2021 yılında kabul edilen ve 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık mali yükümlülük getirmeyen bir geçiş dönemiyle başlatılması önerilen SKD, Avrupa Birliği'nin ithalatında büyük paya sahip ve özellikle de AB ülkelerine karbon yoğun ürün ihraç eden ülkelerin başta ticaret olmak üzere sanayi teknoloji, iklim ve politik ekonomi politikalarını yakından ilgilendiren hayati bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki, Türkiye'nin iklim elçisi Mehmet Emin Birpınar'ın belirttiği üzere Avrupa Birliği'nin, AB, planladığı karbon vergisinin Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasında itici bir rol oynadı. Ticaret Bakanlığı'nın Temmuz 2021'de yayınladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın 2.1, maddesinin altında SKD mekanizmasının tasarımı, sektörel kapsamı ile uygulama usul ve esasları açıklanmıştır. Planda da belirtildiği üzere burada öncelikli amaç, bu yeni mekanizmanın Türkiye'nin AB ile olan ticaretinde bir engele dönüşmemesinin sağlanması. Bunun için 2023-2026 döneminde seçilen 5 sektörde demir-çelik, çimento, alüminyum, elektrik ve gübre, SKD mekanizması AB emisyon ticaret sistemi ile ETS uyumlu bir şekilde kurgulanmaktadır. Öte yandan, Ticaret Bakanlığı SKD'nin yayınlandığı Temmuz 2021'den itibaren dünyada çokça tartışılan herhangi bir üçüncü ülkenin Avrupa Birliği'nin ETS'sine tamamen entegre olması veya herhangi bir üçüncü ülke ile AB arasında emisyon ticaret sistemlerini birbirine uydurulması için anlaşma imzalanması durumunda söz konusu üçüncü ülkenin SKD'den muaf tutulma olasılığının olup olamayacağını da takip etmeyi ve yine Avrupa Birliği'nin karbon fiyatlandırma mekanizmasıyla üçüncü ülkelerin ETS'sini bağdaştırmak amacıyla söz konusu ülkelerle yapacağı olası anlaşmaları da yakından izlemeyi taahhüt etmektedir. Yine 2.1 altında Ticaret Bakanlığı bu SKD'ye geçiş sürecinde Türkiye'nin Gümrük Birliği, Türkiye Açet Stası ve 1.98 sayılı Ortaklık Konseyi kararı gibi ikili ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarının korunması için mücadele edileceğinin de altını çizmektedir. Kısacası, Ticaret Bakanlığı eylem planı özellikle Gümrük Birliği uygulamalarıyla SKD adaptasyonunu ayrı olarak değerlendirilmeyeceğini ve SKD'nin Türkiye-AB ticaretine negatif etkilerinin ortadan kaldırılması için çalışılacağına işaret etmektedir. Eylem planında SKD sürecinde atılacak diğer bir önemli adım olarak ise, hızlı bir şekilde dünyadaki mevcut örneklerin taranarak Türkiye'ye en uygun ulusal karbon fiyatlandırma sisteminin ivedilikle hayata geçirilmesinden bahsedilmektedir. Bu süreçte AB ile eşgüdüm içerisinde ortak bir metodolojiye dayanan belgelendirme, standartlar ve raporlama sisteminin hayata geçirilerek imalat sanayinin önündeki bürokratik ve mali engellerin kaldırılması ve sera gazı emisyonlarının izlenmesinin geliştirilmesi hedefinin altı çizilmektedir.